Ayrım 24.
Nabız gibi atan sayacın tıkırtıları geliyordu kulağıma. Clea şimdi beyaz bir koğuşta yatıyor, gümüş bir iğne deliğinden yüreğin her atışıyla kol damarına geçen kana emiyor olmalıydı. Merak edecek bir şey olmadığını söyledim kendi kendime. Ama daha sonra o parçalanmış eli düşününce yumruğumu taksinin köpülenmiş duvarına öfkeyle indirdim. Yağlı boyayla boyanmış duvarlarından ıslaklık sızan yeşil, kimliksiz bir koridorda nöbetçi hasta bakıcıyı izledim. İlerlediğimizi gösteren beyaz fosforlu lambalar şişmiş ateş böcekleri gibi yuvarlanıyorlardı karanlıkta. Onu belki de eskiden sayılı günleri kalmış, durumu tehlikeli hastalara ayırdıkları tek yataklı küçük koğuşa yatırmışlardır diye düşündüm. Şimdi acil koğuş olmuştu. İçime ürpertici bir tanıdıklık duygusu yayılıyordu. Bir zamanlar Melisa'yı görmeye geldiğim yer burasıydı. Clea da duvarın yanındaki küçük demir karyola da yatıyor olmalıydı. Bu noktada yaşam sanata öykünürse gerçeğe benzeyecekti. Ama bir hasta bakıcının sürüp getirdiği tekerlekli masanın yanında dayak yemiş gibi duran Amaril ile Baltazar'a rastladım. Masanın üzerinde daha yeni banyo edildiği anlaşılan bir raya asılı röntgen filmleri vardı. İki adam sanki satranç oyununda içinden çıkılması güç bir durumu çözmeye çalışır gibi kaygıyla ciddi ciddi filmleri inceliyorlardı. Baltazar'ın gözü bana ilişti. Yüzü aydınlandı. Elimi sıkarken çok iyi dedi ama kırık bir sesle. Takma dişlerini eline tutuşturunca yüzü kızararak cebine attı. Amaril'in gözünde kemik çerçeveli gözlükler vardı. Suları damlayan filmlerden başını büyük bir öfkeyle bana çevirdi. Beyaz elini terbiyesizce röntgen filmlerine sallayarak "Canına okunmuş bu şeyi benim ne yapabileceğimi umuyorsun kuzum?" diye bağırdı. Bu dolaylı suçlama karşısında kendimi tutamadım. Bir anda balıkçılar gibi bağırışmaya başladık. Gözlerimiz yaşlarla doluydu. Baltazar araya girmeseydi sırf öfkeden yumruklaşacaktık. Bunun üzerine Amaril'in öfkesi birden geçti. Baltazar'ın arkasından dolaşarak beni kucakladı, bir özür mırıldandı. Beni yatıştırmak için omzuma vurarak "İyi, bir şeyi yok." dedi. Sarıp sarmalayıp yatırdık. "Sen gerisini bize bırak," dedi Baltazar. Onu yaşama döndüren ben olduğuma göre bir anlamda benim malım olmuş gibi ve kıskançlıkla "Onu görmek istiyorum," dedim. "Görebilir miyim?" Kapıyı açıp kötü bir cimri gibi küçük odaya girdiğim sırada Amaril'in hırçın hırçın "Böyle kolayca ameliyatla düzeltmekten söz etmek çok güzel de" dediğini duydum. Yüksek pencereli küçük oda son derece sessiz, son derece beyazdı. Sarı lastik tekerlekli rahatsız karyolada yüzü duvara dönük yatıyordu. Çiçek kokusu vardı ama ortalıkta çiçek göremiyor, ne kokusu olduğunu çıkartamıyordum. Belki de püskürtülmüş yapay bir kokuydu. Unutma beni esansı. Yavaşça bir iskemle çekip yatağın yanına oturdum. Gözleri açıktı. Morfinin ve yorgunluğun etkisiyle donuk donuk duvara bakıyordu. İçeriye girdiğimi duyduğunu belli edecek bir şey yapmamıştı. Ama birden sordu. "Sen misin Darlie?" "Evet." Sesi çok netti. Benim gelişim onu rahatlatmış gibi içini çekip hafifçe kımıldadı. Çok sevindim. Sesinde sanki şimdi duyduğu sancının, uyuşukluğun sınırlarının ötesinde bir yerde yeni bir özgüvenin kımıldamakta olduğunu düşündüren küçük, bitkin bir mutluluk çınlıyordu. "Sana teşekkür etmek istiyordum." "Amaril'e aşıksın," dedim. Daha doğrusu ağzımdan kaçtı. Söylediğim şeye ben de şaşırdım. Hiç düşünmeden söylemiştim. Birden zihnimde bir perde kalkmış gibi oldu. Şimdi açıkladığım bu gerçeği, bildiğimin bilincinde olmaksızın zaten hep bildiğimi anladım. Ne kadar saçma olursa olsun bu ayrımsama gerçekti. Amaril masanın üzerinde ters kapatılmış bir iskambil kağıdı gibi hep önümde durmuştu. Orada durduğunu biliyor ama hiç çevirip bakmıyordum. Sesinde içtenlikli, bilimsel bir şaşkınlık dışında hiçbir şeyin olmadığını da eklemeliyim. En küçük bir acı yoktu, yalnızca duygudaşlık vardı. Aramızda bu korkunç sözcüğü hiç kullanmamıştık. Bozukluk ya da hastalıkla eş anlamlı olan bu sözcüğü. Şimdi bile bile kullandıysam o şeyin özel bir doğası olduğunu kabul ettiğimi göstermek için kullandım. "Zavallı çocuk, kansere yakalanmışsın" demek gibi bir şeydi bu. Bir anlık suskunluktan sonra "Yazık ki artık dili geçmiş zamanla söylenilebilir" dedi. "Suriye öyküsündeki adamın o olduğunu anladın sanıyordum da sana koku alma yeteneğin için iyi not veriyordum. Gerçekten de anlamamış mıydın?" "Evet, beni kadın yapan Amaril'di galiba." "Ne iğrenç değil mi? Biz ne zaman büyüyeceğiz?" "Hayır, ama biliyor musun yüreğimde eskittim onu. Senin düşündüğün gibi değil. Onun bana göre biri olmadığını biliyorum. Semira'nın yerini almaya beni hiçbir şey razı edemezdi. Onunla sevişmiş, ona aşık olmuş biri olarak bunu çok iyi biliyorum. Tuhaf ama bu serüven onu ötekiyle, ilk ve son olacak olanla karıştırmamı engelledi. Peki o kim? Nerede? Bunu henüz bilmiyorum. Henüz gerçek sorunlarla karşılaşmadığım kanısındayım. Onlar bu küçük serüvenin ötesinde bulunuyorlar. Gene de biraz sapıkça ama ona yakın olmak hoş bir şey. Ameliyat masasında olsa bile. İnsan yüreğiyle ilgili doğrulardan bir tekin olsun açıklayabilir misin? Yolculuğumu erteleyeyim mi? Yo, hayır, bunu asla istemem. Artık o korkudan kurtulduğuma göre kendime gelmem için biraz zamana ihtiyacım olacak. Sen hiç değilse bana bu iyiliği yaptın. Beni ırmağın ortasına itip o canavarı da uzaklaştırdın. Artık gitti, bir daha geri gelmez. Elini getir, omzumu sık, öpücük yerine. Hayır, tasarından vazgeçme. Hiç değilse şimdi biraz daha rahat olabiliriz, acelesiz. Burada bana çok iyi bakılacağını sen de biliyorsun. Daha sonra senin işin bittiği zaman tekrar düşünürüz, öyle değil mi? Bana yazmaya çalış. Belki de böyle bir ara veriş çalışmaya başlamanı sağlayabilir. Bence de, dedim. Ama olmayacağını biliyordum. Yalnızca senden bir tek şey istiyorum. Lütfen bu gece Elskob'un müledimine git. Sonra bana anlatırsın. Biliyor musun, savaş çıkalı beri o bölgede alışılagelmiş ışıklandırmanın yapılmasına ilk kez izin veriyorlar. Çok eğlenceli olsa gerek. Bunu kaçırmanı istemiyorum, olur mu? Elbette. Teşekkür ederim canım. Ayağa kalktım. Bir an durakladım. Clea, o korku dediğin şey neydi? Dedim. Ama gözlerini kapamıştı. Uykuya dalmak üzereydi. Dudakları kımıldadıysa da ne dediğini anlayamadım. Ağzının iki kıyısında çok hafif bir gülümsemenin izleri vardı. Odanın kapısını yavaşça kapatırken aklıma Pursevarden'in bir sözü geldi. Aşkların en bereketlisi zamanın yargıcılığına bırakılandır. Beni kente geri götürecek bir fayton bulduğumda saat epeyce geç olmuştu. Evde bir not buldum. Yolculuğumun 6 saat öne alındığını söylüyordu. Motorbot gece yarısı hareket edecekti. Hamit evdeydi. Sanki notun içinde ne yazdığını biliyormuş gibi sessizce, sabırla ayakta dikiliyordu. O gün öğleden sonra bir askeri kamyon gelip eşyalarımı almıştı. Saat 12'ye kadar zaman öldürücü bir şeyler yapmaktan başka çıkar yol yoktu. Ben de Clea'nın önerdiği gibi yapmayı düşündüm. Elskob'un muridine giderek. Hamit bir ikinci ayrılığın sıkıntısıyla hala karşımda duruyordu. Tek gözünü üzüntüyle kısarak "Bir daha size dönmek yok efendim," dedi. Bu ufacık adama duygulanarak baktım. Tek gözünü kurtarışını nasıl da övünerek anlattığını anımsadım. İki kardeşin küçüğü ve daha çirkini olduğu için başarabilmiş bunu. Annesi askere alınmasın diye ağabeyinin iki gözünü oymuş. Ama Hamit çok çelimsiz ve çirkin olduğu için tek gözle kurtulmuş. Ağabeyi şimdi tantada kör bir müezzinmiş. Ama bu tek göz Hamit için bir servetti. Bol paralı yabancıların yanında dolgun ücretli işler bulabilmesi bakımından bir hazine değerindeydi. İstek ve umut dolu bir sesle sizi Londra'da görmeye geleceğim dedi. Çok iyi, sana mektup yazarım. Mulit için en iyi nesi varsa giymişti. Kırmızı harmanisini, kırmızı maroken papuçlarını, göğüs cebinde temiz beyaz bir mendil vardı. Bu onun izinli olduğu akşamdı, anımsadım. Pombal ile birlikte ona ayrılık armağanı olarak vermek üzere bir miktar para ayırmıştık. Çeki parmaklarının arasına aldı. Çok duygulanarak başını eğdi. Ama bizden ayrılma acısını bu armağan bile hafifletemezdi. Bu yüzden kendini avutmak istercesine "Sizi Londra'da görmeye geleceğim," diye yineledi. Bir yandan da kendi kendisiyle tokalaşıyordu. Tek gözlü Hamid'i Londra'da düşünmek benim için çok zordu. Ama üçüncü kez "Çok iyi," dedim. "Sana mektup yazarım. Bu gece Elskob'un muridine gidiyorum." "Çok güzel." Omzunu sıktım. Bu senli benlilik karşısında başını önüne eğdi. Kör gözünden süzülen bir yaş damlası burnunun ucundan aktı. "Hoşça kal ya Hamit," deyip onu merdivenin başında sanki uzayan, bilinmeyen bölgelerinden bir işaret beklermiş gibi sessizce beklerken bırakıp aşağıya indim. Sonra birden arkamdan koşup beni ön kapıda yakaladı. Elime bir ayrılık armağanı tutuşturdu. Unuttuğum bir öğle sonu Fuat Caddesi'nde Melisa ile birlikte yürürken çekilmiş Hamid'in çok sevdiği bir fotoğraf. Bütün mahalle yaklaşan akşamın gölgeli menekşe rengi karanlığında uyukluyordu. Yüzlerce elektrik ampulünün çiğ ışığıyla parçalanmış çırpıntılı bir velours, kadife gökyüzü. O gece Tatvik sokağının üzerine tüylü bir kabuk gibi örtmüştü. Yalnızca görünmeyen ince boyunlarının üzerinde yükselen, gökte asılıymış gibi duran minarelerin ışıklı tepeleri o kabuğu delip geçebilmişti. Sanki kobra yılanı gibi başlarını uzatıvereceklermişçesine. Hiç unutmadığım bu sokakta avare avare dolaşırken Arap mahallesinin ölümsüz armağanı, ezilmiş kasımpatı, dışkı, esans, çilek, insan teri, kızarmış güvercin kokularını içime çekiyordum. Geçit alayı henüz gelmemişti. Fahişelerin yaşadığı bölgenin arkalarında bir yerde mezarların arasında toplanacak bir raks ritmine ayak uydurarak yavaş yavaş dolaşa dolaşa türbeye gelecekti. Yolda El Scopo'nun uğruna kutsal kitaptan bir iki ayet armağan etmek üzere her camiye uğrayarak. Ama şenliğin dünyasal yanı almış başını gidiyordu. Karanlık arka sokaklara herkes masasını çıkarmış, mumlarla aydınlatmış, güllerle donatmıştı. Burada otururken kahvelerin önlerine konmuş tahta sahanlıklarda dikilen şarkıcı kızların durgun geceyi delip geçen tiz seslerini duyabiliyorlardı. Sokaklar bayraklarla donatılmıştı. Sünnetçilerin büyük, çerçeveli resimleri meşalelerle, sancaklarla birlikte yükseklerde dalgalanıyordu. Karanlık bir avluda küçük tahta kalıpların içine kırmızı beyaz sıcak şeker döktüklerini gördüm. O kalıpların içinden Mısır'ın bütün hayvanları çıkacaktı. Ördekler, atlılar, tavşanlar, keçiler. Delta folklorunun şekerden yapılma heykelcikleri, kenetlenmiş iç içe girmiş aşıklar, Yuna ile Aziz, Abu Zeyd gibi sakallı kahramanlar, haydut çetesinin arasında silahlı ve atlı olarak, telli pullu, kağıt giysiler giydirilip çocukların ağızlarını bir karış aça aça bakmaları, satın almaları için şekerci tezgahlarına dizilmeden önceki o güzelim edebe aykırılıklarını, hiç kuşkusuz dilimizdeki en aptal sözcük, anlatamam, renklerdeki canlılığı, bütün küçük alanlar renkli tentelerle dolu vermişti. Her birinin kendine özgü tanıdık bir arması vardı. Kumarcılar işe başlamışlardı bile. Fareler piri Abu Firan müşteri toplamak için neşeyle bağırıyordu. Ayaklı, büyük oyun tahtası önündeydi. Üzerinde birden 12'ye kadar numaralanmış, adlar verilmiş evcikler vardı. Tam ortada yeşil boyayla çizgi çizgi boyanmış beyaz fare duruyordu. Paranızı bir evciğin numarasının üzerine koyuyor, fare o numaralı evciğe girerse kazanıyorsunuz. Bir başka tezgahta da aynı oyun oynanıyordu ama bu kez bir güvercinle. Herkes parasıyla bahse girdikten sonra tam ortadan havaya bir avuç yem atılıyor, güvercin yem yerken numaralanmış odacıklardan birine giriyordu. Kendime bir iki şeker heykelci kalıp göz alıcı ana renklere boyanmış gösteri alayını izlemek üzere bir kahvenin terasına oturdum. Bu küçük arusaları ya da gelinleri saklamak isterdim. Ama ufalanacaklarını ya da karıncalar tarafından yenileceklerini biliyordum. Fransa'nın köy panayırlarındaki Santos de Provence, panayırlarda satılan 10 santimetre dolaylarında dinsel heykelcikler ya da Bonson Mes de Pain de Piges, insan, hayvan, kuş şeklinde özel ekmek, çörek benzeri şeylerdi. Bizde artık yapılmayan insan biçimindeki zencefilli çörekler gibi. Soğuk, fışırtılı şerbetle birlikte yemek için bir kaşık sakız macunu ısmarladım. İki dar sokağın arasında öyle bir yerde oturuyordum ki hokkabazların, büyücülerin arasına cafcaflı çadırlarını kurmak üzere aşağıya inmeden önce üst kattaki pencerede boyanan fahişeleri görebiliyordum. Cüce şoval onları aşağıdan makaraya alıyor, okları hedefine ulaştığı için çılgınca gülüşmelere yol açıyordu. Çok incecik bir sesi vardı. Boyunun bodurluğuna karşın dünyanın en ilginç cambazlık numaralarını yapıyordu. Hiç durmadan konuşuyordu. Hatta tepe üstü dururken bile gevezeliklerini çift taklayla noktaladı. Yüzü şafi köpeği gibi boyalıydı. Dudakları da sırtık soytarı dudakları gibi. İlerideki köşede deri bir perdenin altında kehanet araçlarıyla birlikte falcı faraj oturuyordu. Mürekkep, kum, boğa taşağına benzeyen ama kara kıllarla kaplı acayip bir top. Göz alıcı güzellikte bir orospu karşısında çömeliyordu. Falcı onun avucuna mürekkep doldurdu ve geleceği okumasını istedi. Sokak yaşamından sahneler. Ağzından köpükler saçarak, herkese dilini yutturacak kadar korkunç küfürler savurarak birden sokağa fırlayan yaşlı, kaçık bir cadalos. Beyaz, keçi saçlarının altında gözleri ayı gözleri gibi parlıyordu. Deli olduğu için bir bakıma ermiş sayılırdı. Bu yüzden kimse lanetlerine karşı çıkmıyordu. Çünkü onun lanetlerine karşı çıkmak kendilerine bir uğursuzluk getirebilirdi. Birden kalabalığın arasından fırlayan pis bir çocuk onun kolundan çekti. Cadalos birden sakinleşerek çocuğun elini tutup arka sokaklardan birine saptı. Şenlik onun anasının üzerine bir kabuk gibi kapladı. Bu görkemli gösteriden sarhoşlaşmış bir halde otururken dirseğimin dibinde Scobie'nin kendi sesi bitiverdi. Düşünceli düşünceli, işte böyle miyim diyordu. Eğilimlerin varsa hemen Scobie'a başvuracaksın. Öğrenmek istiyorsan hemen söyleyeyim, işte bu yüzden Orta Doğu'dayım. Arkama dönerek, hay ya Rabbim beni ürküttün dedim. Polis kuvvetlerindeyken bizim ihtiyarın üstlerinden biri olan polis Nimrod'tu. Kıkır kıkır gülerek yanıma oturup tarbuşunu çıkardı. Alnının terini sildi. Dirildi mi sandın diye sordu. Gerçekten de öyle sandım. Scobie'mi ne iyi tanıyorum, gördün mü? Nimrod sinek kovacağını önüne koyup ellerini çırparak kahve ısmarladı. Sonra bana hafifçe göz kırpıp ermişimizin sesini yansılayarak konuşmasını sürdürdü. Bucu meselesi böyleydi işte. Horsham'da Scobie yoktu. Yoksa topraklı helaşine onunla yıllar önce ortak olmuş olacaktım. Makine konusunda adam bir dahi, bunun lamı cimi yok. Kıs kıs gülerek çamur küreği dediği o şey de olmasa geliri sıfır. Köşeye sıkışmış durumda. Sana ziynet topraklı helalarından söz etmiş miydim? Etmedim mi? Hayret ettim sanıyordum. Müthiş bir icat, uzun tecrübelerin ürünü. Biliyorsun Bucu bir FRZS'dir. Gece kurslarına gitti. Adamda ne kafa var görüyorsun. Kaldıraç gibi bir şey. Bir de tetiği var. Tuvaletin oturak yeri yay gibi bir şeyin üzerinde duruyor. Oturunca yay sıkışıyor ama kalktığın zaman kendi kendine yukarı fırlayıp içeriye bir kürek toprak atıyor. Bucu bu fikri kakasını yaptıktan sonra ayağıyla üzerine toprak atan köpeğinden aldığını söylüyor. Ama bunu o icada nasıl uyguladı hiç aklım almıyor. Buna deha derler. Arkada bir depo var. Onu toprakla ya da kumla dolduruyorsun. Sonra ayağa kalktığın zaman yay açılıyor ve pat. Bu işten yılda 2000 kazanıyor. Lamı cimi yok. Elbette iş kurmak kolay değil. Bereket versin umumi masraflar düşük. Çömlek kısmını bir adama yaptırıyor. Yayları kendisi alıyor. Daha doğrusu Hammersmith'te ısmarlama yapılıyor. Boyaları da çok güzel. Dışı burç simgeleriyle süslü. Ne yalan söyleyeyim, komik görünüyor. Muamma gibi bir şey ama fevkalade bir icattı şu ziynet. Bir defasında bir aylık izinle memlekete gitmiştim. Çok sıkıntıdaydı. Bucu'yu göreyim diye uğradım. Neredeyse ağlayacaktı. Yardımcısı Marangoz Tom biraz içerdi. İhtimal ziynetlerin bazılarının dişli çarklarını yanlış yerleştirmiş. Her neyse şikayetler yağmaya başlamış. Bucu, Sussex'teki bütün tuvaletlerin delirdiğini, korku verecek derecede sağa sola toprak atmaya başladıklarını söyledi. Müşteriler öfkeden deliye dönmüşler. Motosikletle ev ev dolaşıp düzeltmekten başka çıkar yol kalmamış. Çok az zamanım vardı. Onu görmek de istiyordum. Böylece beraber gittik. Sana söylememde bir mahsur yok. Başımıza neler neler geldi görecektin. Bazıları Bucu'ya ateş püskürüyorlardı. Kadının biri dişli çarkın çok kuvvetli olduğunu, ta oturma odasına çamur fırlattığını söyledi. Onu teskin edinceye kadar neler çektik. Bucu yayları tamir ederken teskin edici tesirimle ona yardımcı oldum, ne yalan söyleyeyim. Dikkatlerini bu bedbaht hadiseden başka yere çekmek için hikayeler anlattım. Ama sonunda düzeldi. Şu anda her yerde şubeleri olan karlı bir iş. Nimrod düşünceli düşünceli kahvesinden bir yudum alıp bana yan yan baktı. Yansılamasının başarısıyla övünür gibiydi. Ellerini havaya kaldırarak işte El Scobie dedi. Tropikal papağanlar kadar parlak renklere boyanmış, şamataları da onlardan aşağı kalmayan kızlar kalabalığı geçiyordu. Bumbuliz Abu Zeyd'in koruyuculuğunda yapıldığına göre başımız epeyce ağrıyacak demektir. Ne kalabalık bir mahalle. Bu sabah bercim tirfilli yüklü, terli bir erkek deve kervanını kente göndermiş. Ne kötü kokarlar bilirsin. Yılın belli bir döneminde boyunlarında o pelte benzeri iğrenç uğurlar olur. Herhalde onları huylandırıyorlar ya da iltihaplandırıyorlar, kim bilir. Hayvancıklar duvarlara, direklere sürte sürte boyunlarını kaşır dururlar. İkisi kapıştı. Ayırmak için saatlerce uğraştılar. Orası geçişe kapatıldı. Birden liman yönünden ard arda patlamalar duyuldu. Parlak renkli füzeler ışıl ışıl izler bırakarak gökyüzünde yükseldikten sonra başlarını eğip çıtırdayarak, hışırdayarak düşmeye başladı. Nimrod sevinerek, "Hah!" dedi. "Bunlar deniz kuvvetlerinin. Unutmadıklarına sevindim." Yeni bir füze yaylımı yumuşak geceye parlak renkli tüyler saçarken deniz kuvvetleri mi diye yankıladım. Kraliçe hazretlerinin gemisi Milton'un çocukları diyerek kıkır kıkır güldü. Dün gece tesadüfen gemide yemek yiyordum. Azizler katına yükseltilen İngiliz gemicisiyle ilgili öyküm yemek salonundaki bütün subayları çok etkiledi. Kuşkusuz onlara Scobie'yi pek anlatmadım, özellikle ölümünü. Ama İngiliz gemiciler de birkaç havai fişekle katılırlarsa iyi olacağını sezdirdim. Ayrıca politik bir saygı gösterisi olarak da dindarlar üzerinde olumlu bir etki bırakacağını ekledim. Bu düşüncem hemen benimsendi. Amiralden izin istediler. İşte sonucu görüyorsun. Bir süre havai fişekleri ve her yaylım ateşini uzun titreşimli sevinç çığlıklarıyla karşılayan neşeli kalabalığı dostça paylaştığımız bir sessizlik içinde izledik. Al ah, al ah. Sonunda Nimrod boğazını temizleyip sordu. Darley, sana bir soru sorabilir miyim? Justin'in ne işler karıştırdığından haberin var mı? Çok boş boş bakmış olmalıyım ki hiç duraklamadan sözünü sürdürdü. Öylesine sordum canım. Çünkü dün bana telefon edip bugün için anlaşmayı bile bile bozup kente geleceğini, kendisini tutuklamamı söyledi. Çok saçma geldi bana. Yani polise teslim olmak için ta kente kadar gelmek. Memlik'le özel bir görüşme yapabilmek için olanakları zorlamak istiyormuş. Polis kuvvetlerindeki İngiliz subaylarından gelen raporlar etkili olacağı, Memlik'in dikkatini çekeceği için beni kullanması gerekiyormuş. Dili saçması gibi görünüyor, öyle değil mi? Ama gene de yarım saat sonra onunla merkez garında buluşacağım. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Belki de biliyorsundur diye sormuştum. Her neyse aramızda kalsın. Olur. Ayağa kalktı. Veda etmek için elini uzattı. Galiba bu akşam gidiyorsun. İyi şanslar. Tahta hastahanlıktan aşağı inerken ekledi. Ha, aklıma geldi. Baltazar seni arıyor. Türbenin oralarda bir yerde. Amma türbe ha. Başını hafifçe salladıktan sonra sokağın burgaç gibi dönen parıltılı kalabalığına karıştı. İçkinin parasını ödeyip tatil günü kalabalığının arasında itiş kakış Tatvik sokağına doğru yürüdüm. Sokak boyunca bütün balkonlardan şeritler, sancaklar, koca koca renkli bayraklar sarkıyordu. Kemerli kapıların altındaki küçük çorak toprak parçası şu anda en görkemli toplantı salonlarını bile aratmayacak durumdaydı. Renk renk nakışlı dev çadırlar kurulmuş, yürüyüş alayı varış yerine geldiği zaman başlayacak danslar, şarkılar için tören alanı oluşturulmuştu. Burası çocuklarla doluydu. Soluk bir ışıkla aydınlatılmış türbeden dua mırıltıları, lülü çeken kadınların tiz sesleri duyuluyordu. Scobie'nin banyo küvetinin kendilerine doğurganlık bağışlamasını dileyenler vardı. Surelerin uzun, titrek dizeleri gecenin içinde kulak okşayıcı bir ses yumağı oluşturuyordu. Kalabalığın arasında Baltazar'ı aramak için bir av köpeği gibi biraz dolaştım. Sonunda bir açık hava kahvesinde bir kıyıda tek başına oturduğunu gördüm. Yanına gittim. Güzel dedi. Seni arıyordum. Hamit bu gece gideceğini söyledi. İş istemek üzere telefon etmişti, o zaman söyledi. Ayrıca bu melun kazadan dolayı duyduğum utancı, utancın yanı sıra duyduğum sevinci seninle paylaşmak istiyorum. Budalalığımdan utanıyorum ama kurtulduğuna da seviniyorum. İkisi bir arada. Sevinçten başım dönüyor ama utançtan sersemlemiş gibiyim. Gerçekten de biraz çakır keyifti. Ama her şey yoluna girecek Tanrı'ya çok şükür. Amaril ne düşünüyor? Şimdilik hiç, ya da düşünse bile söylemiyor. Bir karara varmadan önce Clea'nın 24 saat dinlenmesi gerek. Gerçekten gidiyor musun? Sesi azarlarcasına ciddileşti.